Çınaraltı. Merhaba TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı ve yepyeni konularla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, 1820 yılında bizim topraklarımızdan olan Ege'nin Milo Adası'nın yine bizim karasularında meşhur bir heykel bulundu. Venüs heykeli veya Afrodit heykeli. Yunanlıların aşk tanrıçası dedikleri bu heykel mitolojideki gibi köpüklü sulardan yeniden doğdu. Ama bugün bizim müzelerimizde değil, Paris'teki meşhur Louvre Müzesi'nde efendim güzelliğiyle dünyayı kendisine hayran bıraktırıyor. Evet, Milo Venüs'ünü bulanlara bugün doğrusu ne kaçakçı diyebiliriz ne de korsan. Biz ilgilenmedik, bıraktık, aldılar. Truva'yı soyup soğana çeviren Schliemann gibi, Bergama'yı efendim alıp Berlin Etnografya Müzesi'ne götürüp orada yeniden kuranlar gibi Milo Venüs'ünü de alıp götürdüler Paris'e. Ama artık bütün milletlerin ve nihayet bizim de gözlerimiz açıldı. Yeraltı ve sualtı hazinelerini, tarih hazinelerini kaçırmaya kalkanlara çok ağır cezalar veren kanunlar hemen her ülkede ve bizde de var. Gel gelelim, bu işte kar büyük olduğu için kaçakçılar her şeyi göze alırlar. Güney Amerika'nın jungle'larından, ormanlarından Ege'nin kara sularına kadar her yerde faaliyet gösterirler. Yabancı arkeologlar da fırsat buldukça meslek dürüstlüklerini, meslek haysiyetlerini bir kenara bırakıp buldukları hazineleri yurt dışına kaçırdıkları oluyor. Yeraltı hazineleri tarihin taçlı taçsız soyguncuları ve iki asırdır da arkeologlar tarafından didik didik tarandığı için yeni bir şey bulmak ve hele hele kaçırmak talihi şansı azalmıştır. Buna mukabil pek az el sürülmüş olan denizaltı tarih hazineleri her türlü ilgililere büyük ümitler vaat etmektedir. Bu ümitlerin peşinde koşanlar üç gruba ayrılıyor sevgili dinleyiciler. Bunlardan birincisi profesyonel arkeologlar. Yerli olsun, yabancı olsun. Bu sualtı arkeologları resmen dalış yaparlar ve bunların buldukları tarihi eserler sıkı bir kontrole tabidir. İkinci grup sporculardır sevgili dinleyiciler. Balık adam denilen bu yüzücüler ve dalgıçlar, balık ve mercan kadar batmış gemilere de ilgi gösterirler. Buldukları da teorik olarak mahalli hükümetlere teslim edilir. Üçüncü grup korsanlardır sevgili dinleyiciler. Bunlar beklenmedik uzaklıklardan su altından gelirler. Bazen arkeologlardan bile daha kesin bilgilerle su altı enkazını elle koymuş gibi bulurlar, çalarlar ve yakalanmazlarsa kaçırırlar. Üstelik onları daha çok ilgilendiren şey tarih değil, altın ve mücevherattır. Bunun için çok kere tarih ve müze değeri olan büyük enkazları dinamitle patlatırlar, parçalarlar ve harcarlar. Son yıllarda sevgili dinleyiciler, Ege ve Akdeniz sahillerimizde sahil muhafaza ekipleri bu korsanların artan faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Bu denizaltı meraklıları her üç grupta, yani profesyonel arkeologlar, sporcular ve korsanlar hem batmış gemilerle hem de su altında kalmış şehir enkazlarıyla alakadar olurlar. 1960 yılında Bodrum'da Türk arkeologların da yardımıyla Texas Üniversitesi'nden George Bass, Tunç devrine ait bir Fenike gemi enkazı buldu sevgili dinleyiciler. Az sonra da 5. yüzyıla ait bir Bizans gemisini keşfettiler. Fakat bu arkeologları asıl büyük hazineye 1977 yılında bir Türk sünger balıkçısı götürdü. 11. yüzyıla ait olan bu gemi enkazı, tarihin en modern yapılı gemisi olarak dünyada büyük yankı uyandırdı sevgili dinleyiciler. Bodrum'daki Sualtı Müzesi'nde bu gemiden çıkarılmış bazı camlar var. Kağıt kadar ipince. Zerafetine, menemişli renklerine insan hayran oluyor. Bunlar 1000 yıla yakın suların altında kalmış ve güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemişler sevgili dinleyiciler. Sporcular da hatırı sayılır keşifler yapmışlardır sevgili dinleyiciler. Mesela bunlardan Fransız avukat ve Milletler Arası Denizaltı Sporları Federasyonu Başkanı Jacques Dumas, bundan daha başka macera yaşanamaz diyor. 1975 yılında Dumas, Banda adlı bir Hollanda teknesinin enkazını buldu. Bu gemi 1615 yılında batmış. Bu gemiden sporcular, toplar, gemiler, pusulalar, biber, baharat dolu sandıklar ve porselenleriyle meşhur Güme Müzesi'ni bile utandıracak zenginlikte bir Ming Çağı koleksiyonu çıkardılar sporcular. Korsanlara gelince sevgili dinleyiciler, bunların çoğu turistik lüks yatlardan veya balıkçı motoru kılıklı teknelerden hareket ederler. Yakın zamanda Ağustos Mehtabı, August Moon gibi böyle romantik bir at taşıyan İngiliz yatı Fransız sularında gümrükçüler tarafından basıldı. Fransızlar uyuşturucu madde kaçakçılığından şüphe etmekteydiler. Az evvel aynı sularda bir başka yatta 1750 kilo esrar ele geçirmişlerdi. Bu sefer de Ağustos Mehtabı'nda narkotik aramaya koyuldular. Tam o sırada bir balık adam onların bakmadığı bordadan suya telaşla daldı. Müfettişlerden biri bunu fark etti. Ardından suya atladı. Teknenin dibine tutturulmuş, dalgıç elbiseleri içine gizlenmiş bir ton kadar antika eşya buldular. Esrar ararken kaçak antika eşya, antika eser ortaya çıktı. Bunun gibi su altı korsanları son 10 yıldır, hatta 20 yıldır Amerika, Japonya, Avustralya, Hint Denizi ve Kızıldeniz kıyılarında cirit atıyorlar sevgili dinleyiciler. Hele Karayip Adaları'nın 1001 koyunda, 1001 adacıklarında sahil muhafaza güçleriyle köşe kapmacı oynuyorlar. Buraya duydukları hususi alaka, Bahama ve Karayip Adaları'nın eski korsanların, yani halef selef oldukları Morganların ve Hawkların gizlenme yeri oluşundan geliyor sevgili dinleyiciler. Bu korsanların gizledikleri altınlar, mücevherler, bunların sandıklarının hikayesi romanlara, filmlere bile konu olmuştur malum. Ayrıca talan dolu gemilerinden batırılanları da burada sulara gömülmüştü. Hele Kızılderili medeniyetlerini soyan İspanyol fatihlerinin servet dolu kadırgalarından bazıları İspanya'ya varamadan buralarda batmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, denizlerin dibinde gerçek bir hazine yatıyor. Süs eşyaları, zincirler, değişik ziynetler, altınlar, gümüşler. Ve herkes genellikle Karayip Adaları'na, Bahama Adaları'na ilgi gösteriyor. Dediğimiz gibi korsanların mekanı, eski korsanların mekanı olduğu için. Ancak sevgili dinleyiciler, asıl hazinenin Akdeniz'de bulunacağına herkes inanıyor. Herkes bu konuda müttefik. Fransız denizaltı arkeoloji araştırmalarının ilk müdürü Fernand Benoit, dünyanın en büyük müzesi denizin altındadır ve bunların en güzeli de Akdeniz'dedir demişti. Gerçekten 5000 yıldır Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Türkler, Avrupalılar, Venedikliler, İspanyollar hep Akdeniz sularında savaşmışlar ve ticaret yapmışlar. İlk denizaltı arkeolojisi de Akdeniz'de başlamış. Başlatan meşhur televizyon dizilerinden tanıdığımız Jacques Cousteau'dur. Bu Fransız denizcisi 1943 yılında mühendis arkadaşı Chanyan'la birlikte ilk balık adam usulü dalgıçlığı da ihdas etmiştir. Basınçlı, dedantörlü, borulu, ağızlıklı oksijen tüpünü geliştirerek dalgıçları teknelere bağlı sınırlı hareketli olmaktan kurtarmıştır. Deniz kuvvetlerindeki arkadaşlarıyla beraber Tunus, Pelopones açıklarında, yani Pelopones Yunanistan'ın güneyi, bu açıklarda dalışlar yapmıştı Cousteau. Daha sonra Kıbrıs açıklarında da Minos çağına ait bir su altı limanı keşfetti. İlgisini arkeolojiden balıklar alemine kaydırdı Cousteau daha sonra. 1970'lerde Yunanlıların Atlantis medeniyetini Girit açıklarında su altında keşfettik iddiasını araştırmak için Tera adasında tekrar arkeolojik dalmalara girişti ve Yunan tezinin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Evet, bu Atlantis'in bugün Atlas Okyanusu'nun altında olabileceğine daha çok inanılıyor. Eğer bu Atlantis bir gün gerçekten bulunursa çok büyük bir medeniyet olduğu söyleniyor. Kim bilir neler neler, ne kalıntılar insanın eline geçecek. Ama o zamana kadar Atlantis hep esrarını sürdürmeye devam edecek. Onunla ilgili söylenenler, yazılanlar her birisi efendim birer hayal mahsulü olmaktan öteye geçememektedir. Neyse, Atlantis bulunursa anlayacağız bakalım. Hem yeri neredeymiş, hem bu söylenen medeniyet efendim seviyesinin aslı astarı var mıymış, o zaman anlayacağız. Neyse, Atlantis başka bir konu. Biz şimdi denizaltı hazinelerinden ve antika korsanlarından bahsetmeyi sürdürelim. Bu su altı korsanlığı romanlara, hikayelere ve özellikle filmlere konu olmuştur sevgili dinleyiciler. Pek çok filmde bu denizaltı efendim korsanlığını konu alındığını görüyoruz. Bunlardan en güzeli 1950'lerde çevrilmiş bir filmdi. The Boy on a Dolphin. Yunus balığının efendim üzerindeki, sırtındaki çocuk. Bu film renkli bir filmdi. İlk renkli filmlerden. Sophia Loren'le Alan Ladd oynuyordu. Sophia Loren malum İtalya'nın en meşhur artistlerinden, güzelliğiyle meşhur artistlerinden. Alan Ladd ise Amerikalı bir oyuncu. Sarışın, çok yakışıklıydı fakat çok uzun boylu olmadığı için fazla parlayamadı. Bunun yeğeni vardı, Cheryl Ladd. Meşhur bir zamanlar televizyonda oynayan Charlie'nin Melekleri adlı filmde 3 kızdan bir tanesi bunun yeğeni Cheryl Ladd'di. Yani aile boyu bunlar artist. Alan Ladd hüzünlü bakışlarıyla, geriye doğru taranmış sarı saçlarıyla bir zamanlar çok meşhurdu. Partnörü olan aktris eğer uzun boyluysa Alan Ladd'i yüksek bir setin üzerine çıkartırlar. Filmi öyle çekerlerdi. İşte bu Alan Ladd ile Sophia Loren'in bir filmi vardı. Bu Yunus balığının üzerindeki, sırtındaki çocuk diye. Bu filmde Sophia Loren ile Alan Ladd Ege adalarında bir kaçakçılık hadisesine karışmışlardı. Alan Ladd arkeolog rolündeydi. Deniz altında çok kıymetli bir heykel bulmuştu. Bu heykel böyle Yunus balığının üzerinde ata biner gibi binmiş bir oğlanın heykeliydi. Sophia Loren ise Yunan balıkçı kızı rolündeydi. Zaten Sophia Loren'in tipi Akdenizli tipine uygun. O bu heykeli çalıp su altı korsanlarına satmaya kalkıştı. Yunan asıllı bir prodüktör, Amerikalı prodüktör bu filmi çekiyordu, Sukuras. Ve bu filmde Sukuras Ege'nin güzelliğini öyle bir propaganda yaptı, öyle güzel propaganda yaptı ki o filmden sonra Amerikalılar, özellikle Amerikalılar Ege Adalarına hücum ettiler. Milyonlarca Amerikalı turist Ege Adalarına aktı. Bu da sinemanın, filmlerin propaganda vasıtası olmasını göstermesi bakımından önemli. Yani filmin konusu başka ama esas gaye Yunan Adalarına turist çekmek. Hakikaten bunda da muvaffak olmuşlar. Yakın zamanlarda bir de Titanic filmi oynadı sevgili dinleyiciler. Titanic'i hemen herkes öğrendi. Daha önce de birkaç filmi çevrilmişti. Fakat bu film hepsinden daha şaşalı oldu. Muazzam Oscar ödülleri aldı. Başrolünde oynayan delikanlı Leonardo DiCaprio çok meşhur oldu. Efendim, hakikaten görsel efekt diyorlar şimdi. Görsel efektleriyle meşhur oldu. Hakikaten güzel bir filmdi. Seyredenler farkına varmışlardır. Titanic malum İngiltere'den yola çıkan, Amerika'ya gitmek üzere yola çıkan bir transatlantik idi. 20. yüzyılın başlarında çok iddialı bir şekilde yapılmıştı. Hatta mühendisi bunu Allah bile batıramaz diye iddiasını ortaya koymuştu. Ancak yarı yolu geçtikten sonra bir buzdağına çarptı. Pusulası, dürbünü bile olmadığı ortaya çıktı. Efendim, buzdağına çarptıktan sonra bu koca transatlantik içinde yolcularıyla beraber sulara gömüldü. Atlas Okyanusu'nun buz gibi sularına gömüldü. Transatlantik'in kurtarma sandallarının bile eksik olduğu görüldü. Neden? Allah bile batıramayacaktı ya, onun için tahlisiye sandallarını eksik koymuşlardı. Bundan dolayı çok az kişi bu feci kazadan kurtuldu. İşte bu Titanic'te çok zenginler vardı sevgili dinleyiciler. Bu zenginler ne oldu? Bir kısmı kurtuldu ama büyük çoğunluğu sulara gömüldü. Yanlarında servetler de vardı. Yine bu gemide aşağı tabakadan İrlandalılar, Amerika'ya göç eden İrlandalılar da vardı. Onlar da tabii öldü gittiler. Ve Titanic'te bir hayli altın, gümüş, hisse, senedi, para denizin altına gömüldü sevgili dinleyiciler. Uzun yıllar Titanic'i aradılar fakat okyanus ortasında olduğu için bulmak zor oldu. İşte bu yakın zamanda çevrilip de pek çok Oscar alan Titanic filmi bu konu üzerine kurulu. Bu su altı korsanlığı üzerine kurulu. İşte bir grup denizaltı araştırmacısı Titanic'le beraber su altına gömülmüş olan elmasları bulmak üzere yaşlı bir, bu kazadan kurtulan yaşlı bir kadını buluyorlar. O kadın vasıtasıyla bu elmasların bulunduğu kasayı buluyorlar. Ancak avuçlarını yalıyorlar. Çünkü kadın elması yanında almış. Ondan sonra hiç bunlara bildirmeden tekrar denize attı. Denize niye attı? O zamanki romantik bir aşk hikayesi aklına geldi. O aşk hikayesinin verdiği romantizmle kadın o muazzam elması tekrar denize attı. Zavallı araştırmacılar elmastan ümidi kestikleri anda kadın elması tekrar denize attı. Tabii bu işin hikaye yönüydü. Bir de sevgili dinleyiciler, 40'lı yıllarda 41-40 yıllarında, 40-41 yıllarında Almanya İngiltere'yi bombaladı. İngiltere'de o zaman çok zenginler vardı. Özellikle Yahudi asıllı zenginler, bankerler, efendim elmas tacirleri. Bunlar yanlarına servetlerini altına çevirip aldılar, gemilere binerek Amerika'ya kaçtılar. İçinde tabii bilim adamları, papazlar, artistler vardı ama çoğunlukla İngiltere'nin zenginleri vardı. Ve gidiş gayeleri servetlerini kurtarmaktı. Eğer İngiltere muhtemel bir Alman işgaline uğrarsa onlar Amerika'da sağ salamet servetlerine servet katmaya devam edecekler. Çünkü onların zaten öyle vatanmış, bayrakmış, milletmiş gibi bir davaları yoktu. Almanlar boş durur mu? Almanlar bu sefer pek çok gemileriyle bunları takip ettiler. Hele bir tanesi Graf von Schippe adlı gemi, von Schippe kontu adlı gemi mıknatıslı mayın keşfetmişti Almanlar. Bu mıknatıslı mayınla bu zenginleri taşıyan İngiliz gemilerini birer birer bulup avladı sevgili dinleyiciler. Mıknatıslı mayın gemiden çıkıyor ve sadece gemiye metalonu cezbediyor, gemiye çarpıyor ve o gemiyi batırıyor. Böyle pek çok İngiliz gemisi battı sevgili dinleyiciler Atlas Okyanusu'nun sularına. Batıran Graf von Schippe adlı Alman gemisi, denizaltısı. İşte bu gemilerde, İngiliz gemilerinde zenginler vardı. Zenginlerin yanında da muazzam servetleri vardı. Ve hep altına çevrilmiş servetler. İşte bu servetler Atlas Okyanusu'nun dibine gömüldü. İşte bundan dolayıdır ki diyorlar ki savaşı görünürde İngiltere kazandı ama aslında İngiltere kaybetti. Hem muazzam bir servet kaybına uğradı hem de dünyanın dört bir yanındaki sömürgelerini bu 2. Dünya Savaşı neticesinde kaybetti. Günümüzde Almanya'nın hali de ortada, İngiltere'nin hali de ortada. Kazanan İngiltere, kaybeden Almanya ama aslında kazanan Almanya, kaybeden İngiltere oldu. Neyse o da başka bir konu. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve Bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci ve teknik masadaki arkadaşımız Halil Gültekin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.